Ayrım 43, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 449. Nguni çobanlar vadi boyunca dağılmış sığırları toparlamak için günlerce uğraşmak zorunda kaldı. Hayvanlardan 32'sinin öldüğünü veya çok kötü sakatlanmış olduğunu tespit ettiler. Bazıları koşarken çukurlara girmiş, tümseklere takılmış, yardan düşmüş, nehirde boğulmuş ya da sürüden ayrılıp aslanlara yem olmuştu. Nguniler kaybettikleri hayvanların ardından yas tuttu. Korkunç geceden sağ çıkanları büyük bir şefkatle kampa geri getirdiler. Sakinleştirmek için yumuşak sesle konuşup okşayarak aralarında dolaşıyorlardı. Birbirlerinin boynuzları veya ağaçların sivri dalları yüzünden oluşmuş yaralarına pansuman yaptılar ve her birinin durumunu dikkatle incelediler. Başbakıcı İnkunzi öfkesini Jim'e cesaret edebildiği ölçüde belirtmeye kararlıydı. İlerlemeye tüm hayvanlar dinlenene kadar ara vererek burada kalmalarını isteyeceğim diye güvence verdi diğer çobanlara. Nguniler onu kararlılıkla destekledi. İnkunzi taleplerini Jim'e iletince beklemediği bir yumuşaklıkla karşılaştı ve istekleri kabul edildi. Jim'le adamları gün ağırır ağırmaz savaş meydanına döndü. Kutsun ekibinden 4 atı ölü buldular. Buldukları diğer 2 at öyle kötü yaralanmıştı ki onları ortadan kaldırmaktan başka seçenekleri kalmamıştı. Bununla birlikte sapasağlam veya ufak tefek yaraları olan 11 at daha buldular ve Jim'in elindeki sürüye eklediler. Buldukları arasında Kutsun 5 adamının cesedi de vardı. 3'ü öyle kötü parçalanmıştı ki tanınması imkansızdı. Ama yanlarındaki eşyalardan ve üzerlerindekilerden Vok askerleri oldukları anlaşılıyordu. ''Bunlar Kaiser'ın adamları. Kendisi gelmemiş ama adamlarını göndermiş.'' dedi Jim Louisa'ya. Ufaklıkla Muntu bazı cesetleri tanımıştı. Ümit Burnu kolonisi herkesin birbirini tanıdığı ufak bir yerleşimdi. ''Goffel, gerçekten de çok kötü bir adamdı.'' dedi ufaklık, parçalanmış cesetlerden birini ayağıyla dürterken. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Cesede bakarken başını iki yana sallıyordu. Ufaklık da melek sayılmazdı. Jim o bile kötü diyorsa Goffel gerçek bir canavar olmalı diye düşündü. ''Beşi hala kayıp.'' dedi Bakkat ona. ''Kut, Kel Çavuş ve 3 Arap'tan bir iz yok. Nehrin diğer yakasını incelemem gerek.'' Karşıya geçti ve bir iz bulmaya çalışarak kıyıyı araştırdı. Jim bu arada gözlerini küçük Bushman'dan ayırmıyordu. Kuş kokusu alan bir av köpeği gibi aniden durduğunu gördü. ''Bakkat, ne buldun?'' diye bağırdı karşı tarafa. ''Hızla uzaklaşan 3 at diye seslendi Bakkat. Jim, Louisa ve Zama nehrin karşısına geçerek 4 nala uzaklaşan atların izlerine baktı. ''Binicilerinin kimler olduğunu çıkarabilir misin Bakkat?'' diye sordu. İmkansız görünüyordu ama Bakkat çok basit bir soruymuş gibi davrandı. İzlerin yanında çömeldi. ''Bunlar Kuts ve Kel Çavuş'un dün bindiği atların izleri. Diğeri ise yeşil türbanlı Arap'ın atı.'' dedi kesin bir ifadeyle. ''Nasıl anlıyor?'' diye sordu Louisa şaşkınca. ''Hepsinin de nalları var. Nal izleri birbirinin aynı değil midir?'' ''Bakkat için değil.'' dedi Jim. ''Nalın üzerindeki kertikler ve çentikler onun için ayrıştırıcı unsurlar oluyor. Onun gözünde her atın izi başkadır ve izleri hiçbir zaman karıştırmaz.'' ''Demek ki Kusa Udeman paçayı kurtarmış. Şimdi ne yapacaksın Jim? Peşlerine düşecek misin?'' Jim hemen cevap vermedi. Kararını geciktirmek için Bakkat'a izlerin ne tarafa yöneldiğini bulmasını emretti. İzler 1 kilometre kadar sonra kararlı bir şekilde kuzeye yöneliyordu. Jim Bakkat'la Zaman'ın fikirlerini öğrenmek istedi. Uzun bir tartışma oldu. ''Hızlı ilerliyorlar.'' dedi Bakkat. ''Neredeyse 1,5 günlük bir avantajları var. Onları yakalamak günler sürecektir. Yakalayabilirsek elbette. Bırak gitsinler Somo'ya.'' ''Bence bozguna uğradılar.'' dedi Zama. ''Kuts geri dönmeyecektir. Ama onu yakalarsan kapana kısılmış bir leopar gibi dövüşecektir. Adamlarından bazılarını kaybedebilirsin.'' Louisa bunun üzerine düşündü. Ölenler veya yaralananlar arasında Jim de olabilirdi. Araya girmeyi düşündü ama bunun Jim'in kararını kuvvetlendireceğini bildiği için sessiz kaldı. Kalması için yalvarmak istiyordu ama dudaklarını ısırdı. ''Peşlerinden gidersen ben de geleceğim.'' dedi. Jim ona baktı. Gözlerindeki savaşçılar az pırıltı söndü ve yerini mağlubiyet aldı. Ama bu şartlı bir teslimdi. ''İçimde Bakkat'ın her zamanki gibi haklı olduğuna dair bir his var. Kutz bize karşı düşmanca niyetlerinde en azından şimdilik bir kenara bırakmış görünüyor. Adamlarının çoğu helak oldu ama şu an sahip olduğu gücü de küçümsememek gerek. Hala 5 tehlikeli düşmanımız var. Kutz, Udeman ve 3 Arap. Onları köşeye sıkıştırdığımız takdirde canlarını dişlerine takıp savaşacaklardır. Zama da haklı. İkinci karşılaşmamızı da kayıpsız atlatmamız mucize olur. Onları yakalayacak olursak adamlarımızdan bazılarının ölmesi veya yaralanması kaçınılmaz. Diğer yandan kaçış gibi görünen bu gelişme bizi arabalardan uzaklaştırmak için hazırlanmış bir tuzak olabilir. Kutsu'nun ne kadar kurnaz olduğunu biliyoruz. Peşlerine düşerse Kutsu bir daire çizip geri dönebilir ve biz müdahale edemeden savunmasız kalan kampa saldırabilir. Derin bir soluk aldı ve kararını açıkladı. Yolumuza devam edip Nativity koyunda bizi neyin beklediğini göreceğiz. Nehrin karşısına dönerek kampa dönüş yoluna koyuldular. Jim'in kararıyla endişeleri yok olup neşesi yerine gelen Louisa keyifle çene çalıyordu. Kampa bir an önce dönmek isteyen Zama önden ilerliyordu. Neredeyse ağaçların altında gözden kaybolacaktı. Sevgili çiçeğinin yanına dönmek için sabırsızlanıyor diyerek güldü Louisa.
Kime? Jim'in aklı karışmıştı.
İntepe'ye.
Tekvani'nin torunu mu? Yoksa Zama...
''Evet öyle.'' diye cevapladı Louisa dillendirilmemiş soruyu.
''Erkekler bazen gerçekten kör oluyor. Nasıl olur da fark etmezsin?''
''Gözlerim senden başkasını görmüyor ki kirpiciğim.''
''Çok güzel sözler bunlar aşkım.'' diyen Louisa Eyre'nin üzerinde ona yaklaşıp dudaklarını uzattı. ''Ödül olarak bir öpücük alabilirsin.''
Jim öpücüğünü alamadan ileriden haykırışlar ve bir el tüfek sesi duyuldu. Zamanın bindiği kırağının kişneyerek şaha kalktığını gördüler. Zamanın başı dertli diye bağıran Jim atını mahmuzladı. Yanına yaklaştığında zamanın yaralı olduğunu gördü. Sırtında giderek genişleyen kıpkırmızı bir leke vardı ve eğrinin üzerinden düşmek üzereydi. Jim yanına varamadan düştü ve hareketsizce yere yığıldı.
Zama diye haykıran Jim bir an önce arkadaşının yanına varma niyetiyle atını tekrar mahmuzlamıştı ki göz ucuyla yan tarafında bir hareket fark etti. Orada bir tehlike vardı. Ateş topunu hemen o tarafa çevirdi. Üzerinde kurumuş kan ve tozla kaplı yırtık pırtık bir entari olan bir Arap bir ağacın gövdesinin ardında pusuya yatmıştı. Uzun namlulu tüfeğini telaşla doldurmaya uğraşıyordu. Başını kaldırdı ve üzerine gelen ata ve binicisine baktı. Jim onu hemen tanıdı. ''Raşit!'' diye bağırdı. Ailenin gemilerinden biri olan Allah'ın lütfunun mürettebatındandı. Jim onunla birkaç kez denize açılmıştı ve adamı iyi tanıyordu. Ya da öyle sanıyordu. Adamlarından biri düşmanla bir olup üzerine saldırmış ve Zama'yı vurmuştu. Raşit de Jim'i aynı anda tanımıştı. Tüfeği bırakıp ayağa fırladı ve kaçmaya başladı. Jim kılıcını kınından çekerek ateş topunun üzerinde adamın peşinden gitti. Raşit kaçamayacağını anlayınca dizleri üzerine çöktü ve teslim olduğunu anlatmak için kollarını iki yana açtı. Jim üzengiler üzerinde dikildi.
''Seni hain, piç kurusu katil!'' O kadar öfkeliydi ki kılıcını indirip adamın başını olgun bir kavun gibi ikiye ayırabilirdi. Ama kendini son anda kontrol etti ve kılıcın yassı kısmını Raşid'in şakağına indirdi. Kafatası öyle bir çatırdadı ki Jim adamı yine de öldürmüş olabileceğinden korktu. Raşid yüzüstü yere kapaklandı.
''Sakın öleyim deme'' dedi Jim sıkılı dişleri arasından. Atın üzerinden çevik bir hareketle indi. ''İşini sorularıma cevap aldıktan sonra bitireceğim.''
Louisa'nın yaklaştığını görerek seslendi. ''Zama ile ilgilen, sanırım yarası ağır. Bu domuzu bağlar bağlamaz yanına geleceğim.''
Louisa bakkatı yardım çağırması için arabaların yanına gönderdi. Zama'yı bir sedye üzerinde kampa geri götürdüler. Eğimli bir açıdan göğsüne giren kurşun ciddi bir yara açmıştı. Louisa Zama'nın hayatı için endişe duyuyordu ama belli etmemek için elinden geleni yaptı. Kampa varır varmaz İntepe yardım için yanına koştu.
''Yaralandı ama yaşayacak.'' dedi Louisa ağlayan kıza.
Zama'yı yedek arabadaki saz yatağa yatırdılar. Louisa, Gariep nehrinden ayrıldıkları günden bu yana Sarah Courtney'in verdiği kitaplar ve yolculuk sırasında edindiği tecrübeler sayesinde çok becerikli bir hekim olup çıkmıştı. Yarayı iyice muayene ettikten sonra rahat bir nefes aldı.
''Kurşun hiçbir hayati organa isabet etmeden girip çıkmış. Çok talihliyiz. Kurşunu çıkarmak için kesmemiz gerekmeyecek ve kangren riski de çok düşük.''
Jim Zama'yı kadınların ilgisine bırakarak öfkeyle Raşid'in yanına gitti. Adamın kollarını ve bacaklarını deniz yıldızı gibi açarak bir arabanın büyük arka tekerleklerinden birine bağlamışlar, tekerleği hafifçe havaya kaldırarak yerle temasını kesmişlerdi. Jim Raşid'in kendisine gelmesini bekledi. Bu arada ufaklıkla Raşit'le karşılaştıkları yerde buldukları diğer Arap'ın cesedini getirmişti.
Adam kan kaybından ölmüştü. Karnına giren bir boynuz oradaki arteri yırtmıştı. Cesedi sırt üstü çevirdiklerinde Jim yine tanıdık bir yüzle karşılaştı. Lütfu'nun mürettebatından bir başka tayfaydı. Habban bu dedi.
Gerçekten de o dedi ufaklık. Burnuma çok kötü kokular geliyor. Bakalım tüm bunların altından ne çıkacak dedi Jim. Cevapları bu adamdan öğreneceğiz diyerek hala baygın halde tekerlekten sarkan Raşid'e döndü. Suratına bir kova su çarpın.
Adamı kendine getirmek için 3 kova su gerekti.
Selam Raşid diye selamladı Jim gözlerini açan adamı. Yüzünün güzelliği yüreğimi eritiyor. Ailemin hizmetkarlarından birisin. Neden arabalarımıza saldırıp dostum olduğunu çok iyi bildiğin Zama'yı öldürmeye çalıştın?
Raşid uzun saçlarından ve sakalından süzülen sulardan kurtulmak için başını iki yana salladı. Sonra gözlerini Jim'inkilere dikti. Bakışları ödün vermezdi.
Peygamberin sevgilisi, sanırım dilini bizim çözmemiz gerekecek.
Jim gerileyerek başıyla ufaklığa işaret verdi. Tekerleği 100 kere çevir. Avuçlarına tüküren ufaklıkla montu tekerleğin kenarını kavradı ve çevirmeye başladı. Ufaklık dönüşleri sayıyordu. Tekerlek Raşid'in vücudunun hatları belirsizleşene dek hızlandı. Ufaklık 50'den sonra sayıyı şaşırdığı için baştan başladı. Sonunda 100'e ulaştı ve tekerleği durdurdular. Raşid terden sırılsıklam olmuş, bağlandığı yerlerden güçsüzce sarkıyordu. Gözleri odaklanamıyor, başı şiddetle dönüyor, nefes almakta güçlük çekiyordu.
Kutsun yanında ne arıyordun Raşid? Onlara neden katıldın? Yanınızdaki yeşil türbanlı Arap kimdi?
Raşid içinde bulunduğu sıkıntılı duruma rağmen başını ona çevirdi ve bakışlarını odaklamaya çalıştı.
Gavur diye bağırdı, kafir! Maskat halifesi Zeyn el-Din'in kutsal fetvası doğrultusunda paşası General Kadim İbn Ebu Bekir'in komutasında hareket ediyorum. Paşa usta bir savaşçı, kutsal bir adam ve Allah'ın sevgili kuludur.
Demek yeşil türbanlı Arap bir paşa, şu fetvadan bahset diye buyurdu Cem.
Bu kutsal meseleyi bir kafire anlatıp kirlenmesine sebep olamam.
Raşid yobaz biri olmuş çıkmış diyerek başını üzgünce salladı Cem. Daha önce böyle bağnazca saçmalıklar söylediğini hiç duymamıştım. Ufaklığa başıyla işaret verdi. 100 kere daha çevirin de saçmalamayı kessin. Tekerlek yine hızla dönmeye başladı ama 100'e ulaşamadan Raşid şiddetle kustu. Ufaklık Muntu'ya homurdanarak sakın durma dedi. Birkaç saniye sonra Raşid'in mesanesi boşaldı. Bir yandan dışkı diğer yandan kusmuk saçmaya başladı. 100. dönüşte tekerleği durdurdular ama iyice sersemlemiş olan Raşid bunu anlayabilecek durumda değildi. Midesi tamamen boşalana dek kustu ve inledi. Sonra acı verici bir şekilde kuru kuru öğürmeye devam etti.
''Şu fetvanın şartları neymiş?'' diye üsteledicim.
''Zina yapanlara ölüm.''
Raşid'in sesi zorlukla duyulabiliyor, sarı safra dudaklarının kenarından sakalına doğru süzülüyordu.
''El Salil ve Prenses Yasmini'ye ölüm.''
Çok sevdiği iki insanın adını duyan Jim afalladı.
''Amcam ve yengem mi? Yoksa öldüler mi? Bana hala hayatta olduklarını söyle, yoksa tekerliği o kararmış ruhun bedenini terk edene dek çevirtirim.''
Biraz kendine gelmiş olan Raşid sorulara cevap vermeyi reddetti. Ama tekerleğin birkaç dönüşünden sonra direnci kırıldı ve dili çözüldü.
Prenses Yasmini paşa tarafından infaz edildi. Zina aşkıyla dolu kalbine saplanan hançer canını aldı.
Raşid bu durumda bile sözcükleri büyük bir hızla söylüyordu.
Ve El Salil ölümcül bir yara aldı.
Jim'in öfkesi ve üzüntüsü öylesine büyüktü ki o gün için daha fazla cezalandırma hevesi yok oldu. Raşid bağlı tekerleğin üzerinden alınıp yakındaki bir ağacın gövdesine zincirlendi. Başına gece boyu gözünü üzerinden ayırmayacak bir nöbetçi dikildi.
Sorgulamaya sabah devam edeceğiz dedicim.
Sonra korkunç haberleri vermek üzere Louisa'nın yanına gitti.
Yengem Yasmini, iyilik ve güzellik timsali olağanüstü bir kadındı. Keşke onunla tanışabilseydin dedi o gece birbirlerinin kollarında yatarlarken.
Gözyaşları Louisa'nın geceliğini ıslatıyordu.
Tanrı'ya şükür ki amcam Dorian, Kadim İbn Ebu Bekir adındaki bu manyağın saldırısından kurtulmuş.
Jim ertesi gün ilk iş olarak arabanın Louisa'nın çığlıkları duyamayacağı kadar uzağa çekilmesini emretti. Raşid tekrar tekerleğin üzerine bağlandı. Ancak Jim daha çevirme emrini veremeden adam yalvarmaya başladı.
''Merhamet et efendi, yeter Somoya. İstediğiniz her şeyi anlatacağım. Yeter ki beni bu lanetli tekerleğin üzerinden indirin.''
Tüm sorularıma doğru dürüst cevap verene dek tekerleğin üzerinde kalacaksın. Duraksar veya yalan söylersen çevrilecek. Kadim denen yaratık Prenses Yasmin'i ne zaman öldürdü? Olay nerede gerçekleşti? Amcama ne oldu, iyileşti mi? Ailem şimdi nerede?
Raşit her bir soruyu hayatı ona bağlıymış gibi cevapladı ki gerçekten öyleydi. Cim bu konuda çok kararlıydı. Ailesinin Ümit burnundan kaçış öyküsünü dinleyip fillerle gününden sonra kuzeye yöneldiklerini öğrenmek, Cim'in yengesi Yasmin için duyduğu kederi biraz hafifletti. Ailesiyle yakında bir arada olabileceği beklentisiyle heyecanlandı ve sabırsızlığı arttı. Artık annemleri, amcam Dorian'ı ve kuzenim Mansur'u koyda bulacağımı biliyorum. Kavuşacağımız günü iple çekiyorum. Yarın günün ilk ışıklarıyla tekrar yola çıkacağız.
Jim Nativity koyuna ulaşmak için öyle sabırsızlanıyordu ki, arabaları ve otlayan sürünün yavaş ilerleyişi onun için dayanılmaz bir işkenceye döndü. Kıyıya bir an önce ulaşmak için kafileden ayrılıp yola çıkmak istiyordu. Louisa'nın da kendisiyle gelmesini istedi ama zamanın yarası çok yavaş iyileşiyordu. Louisa hala bakımına ihtiyaç duyduğu için onu bırakmamakta kararlıydı. ''Sen önden git'' dedi Jim'e. Jim Louisa'nın reddedeceğini düşündüğünü, onu bırakamayacağını sandığını ve bu yüzden böyle söylediğini bildiği halde gitmek için inanılmaz bir istek duyuyordu. Ama sonra Kutz, Udeman ve Arap katil Kadim'in hala civarda olabileceğini ve kafileye saldırmak için fırsat kolluyor olabileceklerini düşünerek içinden yükselen dürtüye karşı koydu. Louisa'yı bırakamazdı. Her sabah Bakkat ile keşif gezisine çıkıyorlar, önlerindeki araziyi inceliyorlardı. Ama gün batımından önce Louisa'nın yanına dönmeye gayret ediyordu. Vadideki dar boğazdan çıktıktan sonra kendilerini geniş otlaklar, alçak tepeler ve aralarında serpiştirilmiş gür ormanlarla kaplı bir arazide buldular. Bakkat her gün fil izlerine rastlıyordu ama hiçbiri takip etmeye değecek kadar taze değildi. Boğazdan ayrılmalarının 5. gününde taze izlere rastladılar. Bakkat her zamanki gibi Jim'in biraz ötesinde ilerliyor, herhangi bir izi gözden kaçırmamak için önünde uzanan araziyi inceliyordu. Aniden karganın dizginlerini çekti ve hayvanı durdurdu. Jim Bakkat'ın yanına gelerek sordu. ''Ne oldu?'' Bakkat hiçbir şey söylemeksizin nemli toprak üzerindeki dev gibi ayak izlerini gösterdi. Jim nabzının aniden hızlandığını hissetti. ''Filler mi?'' ''Üç büyük erkek'' diye onayladı Bakkat. ''İzler çok taze. Bu sabah şafak vakti buradan geçmişler.'' İzlere bakarken Jim'in Nativity koyuna bir an önce ulaşmak için duyduğu sabırsızlıkla yok olmaya yüz tutmuştu. ''Çok büyükler'' dedi. ''Biri tüm fillerin kralı'' dedi Bakkat. ''Öldürdüğün ilk fil kadar iri olabilir.'' ''Çok fazla uzağımızda olamazlar'' dedi Jim umutla. Mana Tase'nin askerleriyle çarpışmalarından bu yana başarıyla pek çok fil avlamıştı. Her öldürdüğü fil servetine ve tecrübesine katkıda bulunmuş, dev hayvanları daha iyi tanımasını sağlamıştı. Bir avcı olarak yeteneklerini iyice geliştirmiş, bu asil hayvanları avlamaya duyduğu tutku günden güne artmıştı. ''Onlara yetişmemiz ne kadar sürer?'' diye sordu Bakkat'a. ''Bir yandan karınlarını doyurdukları için yavaş ilerliyorlar.'' Bakkat ağaçların kopmuş dallarını gösterdi. ''Bizimle aynı yönde, kıyıya doğru ilerliyorlar. Onları takip etmek için yolumuzu değiştirmemize gerek olmayacak.'' Bakkat düşünceli bir ifadeyle yere tükürdü ve gökyüzüne baktı. Sağ elini kaldırdı ve açık parmaklarını güneşe doğru tutarak açısını ölçtü. Av tanrıları cömert davranırsa onları öğleden önce yakalayabilir, karanlık çökmeden önce kampa dönmüş oluruz. Bakkat o günlerde geceyi arabalardan uzak geçirme konusunda en az Jim kadar isteksiz davranıyor, LT'ye bir an önce dönebilmek için sabırsızlanıyordu. Jim karar veremiyordu. Filleri takip etmek için çok güçlü bir istek duyuyor ama Louisa'ya duyduğu aşk ağır basıyordu. Av sırasında her şeyin olabileceğini biliyordu. Hayvanların peşine düştükleri takdirde kıyıya varışları birkaç gün gecikebilirdi. Kampa karanlık çökmeden önce dönemeyebilirlerdi. Öte yandan Kuç ve yanındakilerden saldırdıkları geceden beri hiçbir iz yoktu. Artık takip edilme olasılıkları çok düşüktü. Yine de Louisa'yı o kadar uzun bir süre için yalnız bırakmaya gönlü el verir miydi? Fillerin izlerini takip etmeyi çok istiyordu. Aradan geçen aylar boyunca izleri okumakta öyle ustalaşmıştı ki hayvanları tüm ayrıntılarıyla gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Ve izlerin sahiplerinin muhteşem hayvanlar olduğunu biliyordu. Bakkat dev izlerin yanında çömelmiş kararını vermesini sabırla bekliyordu. Jim uzun bir süre düşündü. Sonra aklına Louisa ve kafileyi korumaları için arabaların yanında bıraktığı küçük bir ordu sayılabilecek silahlı adamlar geldi. Kutsun adamları bozguna uğramıştı. Bu kadar kısa zamanda geri dönmesi pek muhtemel değildi. Sonunda Kutsla yanındakilerin Portekiz veya Umman topraklarına yöneldiklerine ve geri dönmeyeceklerine kanaat getirdi.
Burada kara kara düşünmekle harcadığım her dakika filler benden uzaklaşıyor. Kararını vermişti. Bakkat, izi takip et ve rüzgarı iç.
Atlarını hızla sürerek aradaki mesafeyi kapattılar. İzler kıyı yolu üzerindeki alçak tepelere ve ormanlara doğru ilerliyordu. Fillerin dişleriyle kabukları soyulmuş çıplak ağaç gövdeleri bir palamar boyu öteden aynalar gibi parlayarak onlara yol gösteriyor, ateş topu ile kargayı eşkin sürebiliyorlardı. Öğle vaktinden hemen önce önlerine çoğunluğu yarı sindirilmiş ağaç kabuklarından oluşmuş dağ gibi dışkı yığını çıktı. Henüz tamamını toprak tarafından emilmemiş bir idrar gölcüğünün ortasında duruyordu. Üzeri beyazlı sarılı turunculu kanatları olan muhteşem kelebeklerle kaplanmıştı. Bakkat atından indi ve ısısını ölçmek için ayak parmağını yumuşak dışkı yığınının içine soktu. Kelebekler rengarenk bir bulut halinde havalandı. ''Hala sıcak'' dedi Bakkat. Cime bakıp sırıttı. ''O kadar yakınımızda ki, ismini seslensen seni duyabilir.'' Lafını tam bitirmişti ki bir ses duyup dona kaldılar. Aynı anda başları sesin geldiği yöne döndü. ''Aha'' diye homurdandı Cim. ''Konuştuğunu duymuş olmalı.''
Filin sesi ormanda fazla uzaklarında sayılmayacak bir noktadan tekrar duyuldu. Bakkat bir çekirge gibi çevik hareketlerle atına atladı.
''Onları uyaran ne olabilir?'' diye sordu Jim dizinin altındaki kılıftan Alman yapımı tüfeğini çekerek. ''Neden bağırdı? Rüzgarda kokumuzu mu aldı?''
''Rüzgar bize doğru esiyor'' dedi Bakkat. ''Kokumuzu almış olamazlar. Başka bir sebep olmalı.''
''Ulu tanrım'' diye şaşkınca bağırdı Jim. ''Bu tüfek sesi.''
Kulak çınlatan sesler etraflarını saran alçak tepelerde yankılanarak geri dönüyordu.
''Kuls olabilir mi?'' diye sordu Jim. Sonra kendi sorusunu cevapladı.
''Olamaz. Bu kadar yakında olduğumuzu bile bile kendini ele verecek bir şey yapmaz. Bunlar yabancı ve bizim sürümüze saldırıyorlar.'' Jim'in içi öfkeyle doldu. Bu filler ona aitti. Yabancıların araya girip avını elinden almaya hakkı yoktu. Hızla ormana atılmamak için kendini zor tutuyordu. Diğer avcıların kim olduğunu bilmeden kendini göstermesi çok tehlikeli olabilirdi. Yabancıların sayısının birden fazla olduğunu tüfek seslerinden anlamıştı. Vahşi topraklarda karşılaştıkları her yabancı potansiyel bir tehlike anlamına gelirdi. Aniden dalların çatırdadığını ve dev bir cüssenin üzerlerine doğru yaklaştığını duydular.
''Hazır ol Somoya'' dedi Bakkat endişeyle. ''Hayvanlardan biri doğruca üzerimize geliyor. Yaralı ve çok tehlikeli olabilir.''
Jim tam ateş topunun üzerine atlamıştı ki önlerindeki yemyeşil orman duvarı yarıldı ve dev hayvan tüm süratiyle üzerlerine atıldı. Bu tehlike anında zaman bir karabasanda olduğu gibi yavaşlamıştı sanki. Bir katedralin tavanının ana kirişleri kadar büyük, kıvrık dişler ve bir geminin çarpışmadan sonra yırtık pırtık olmuş, ana yelkeni büyüklüğünde kulaklar bir anda tüm görüş alanını kapladı. Hızla Cime yaklaşan hayvanın yarasından kan sızıyor, küçük gözleri hiddetle parlıyordu.
Bakkat'ın tahmini doğruydu. Devasa yaratık yaralı ve son derece öfkeliydi.
Jim kaçmaya çalışmanın ölüm fermanını imzalamak olacağını bir bakışta anladı. Sık çalılar ateş topunu engelleyecek, fil ise önüne çıkan her şeyi hızı azalmaksızın ezip geçecek ve onları hemen yakalayacaktı. Jim Eyre'in üzerinden ateş edemezdi. Ateş topu başını geriye savurarak daireler çiziyordu. Onun hareketleri Jim'in nişan almasını imkansız kılacaktı. Tüfeği tek eliyle kaldırarak bacağını Eyre'in üzerinden attı ve bir kedi gibi yere atladı. Ayakları toprağa değer değmez tüfeğin horozunu kaldırdı. Korkusu buhar olup uçmuş, yerini buz gibi bir sükunete bırakmıştı. Kendine bedeninin dışından bakıyormuş gibi tüfeğin namlusunun yükselişini izledi. Kurşunu hayvanın kalbine gömerse hızının hiç kesilmeyeceğini, gelip kendisini paramparça edeceğini biliyordu. Fil her uzvunu tavuğu parçalayan bir kasap gibi koparacak, takatı kesilip yere yığılmadan önce 1-2 kilometre daha ilerleyecekti. Kafatasına yaptığı ilk atıştan sonra yaşadıkları üzerine Jim bu konuya ayrı bir önem vermiş, avladığı fillerin kafatası yapılarını büyük bir dikkatle incelemişti. Artık beynin dev kafatasının tam olarak hangi noktasında olduğunu, hayvanın kemikleri ve derisi şeffafmış gibi görebiliyordu. Tüfeğin dipçiğini omzuna dayadığında tek gördüğü hedefiydi. Tüfek gök gürültüsü gibi bir sesle patladı. Çıkan duman görüş alanını bir anda perdelemiş, geri tepme yüzünden topukları üzerinde sallanmıştı. Sonra duman bulutunun ortasından gri bir çığa benzeyen fil çıktı ve ona çarptı. Ağır tüfek elinden uçarak yere düştü. Jim ise rüzgarda uçan bir yaprak gibi geriye doğru savruldu. Alçak bir çalı kümesine varıp durana dek iki takla attı. Hızla yerinden doğruldu ve görüşünü engelleyen dumanın dağılmasıyla dev yaratığı gördü. Fil tam önünde dizleri üzerine çökmüştü. Uçları gökyüzüne çevrilmiş koca dişleri yere dayanmıştı. Üzerine binilmesini bekleyen eğitimli bir fil gibi boyun eğmiş görünüyordu. Granit bir kaya bloku gibi kıpırtısızdı. Gözlerinin ortasında kocaman yuvarlak kara bir delik vardı. Öyle yakınındaydı ki Jim işaret parmağını bu deliğe girdiği kadar sokabildi. Kalayla sertleştirilmiş ağır kurşun kafatasını kırıp beyne gömülmüştü. Parmağını geri çektiğinde üzerine hardal sarısı beyin dokusunun bulaşmış olduğunu gördü. Ayağa kalkan Jim dişlerden birine yorgunca dayandı. Tehlikenin geçmesiyle nefesi daralmaya, dizleri pelteleşip titremeye başlamıştı. O dev dişe tutunup ayakta durmaya çalışırken Bakkat geldi ve kaçmak üzere olan ateş topunun dizginlerini yakaladı. Aygırı Jim'in yanına getirerek dizginleri uzattı.
''Öğrettiklerimin meyvelerini alıyoruz.'' diyerek kıkırdadı. ''Şimdi avına hakkı olan saygıyı göstererek teşekkür etmelisin.''
Jim'in kendine avın tarihi merasimini yerine getirecek kadar gelebilmesi için aradan birkaç dakika geçmesi gerekti. Bakkat'ın onaylayan bakışları altında dalları bol bir dalı kopararak filin dudakları arasına yerleştirdi. ''Bu son öğünün, gölgeler diyarına yapacağın yolculuk için sana kuvvet versin, saygılarımla git.'' dedi. Sonra hayvanın kuyruğunu babasının yaptığı gibi kesti. Duyduğu diğer tüfek seslerini unutmuş değildi. Tüfeğini almak için eğildiğinde hayvanın kalın derisi üzerindeki kanı ve sağ omzundaki kurşun yarasını tekrar gördü. ''Bu hayvan ben ateş etmeden önce yaralanmış Bakkat.'' diye sertçe seslendi. Bakkat tam cevap verecekti ki yakınlardan meydan okuyan veya soru soran bir başka insan sesi duyuldu. O kadar umulmadık, aynı zamanda o kadar tanıdık bir sesti ki Jim ormandan çıkıp gelen uzun boylu adama nutku tutularak baka kaldı. Avrupa tarzı pantolon, ceket, çizmeler ve geniş kenarlı hasır şapka giymiş bir beyazdı.
''Hey dostum, ne yaptığını sanıyorsun? Hayvanın kanını ilk döken benim, bu benim avım.''
Ses Jim'in kulaklarında kilise çanları gibi mutluluk vererek çınlıyordu. Adamın kızıl sakalı geniş kenarlı şapkasının altında çarpıcı bir görüntü sergiliyordu. Jim şaşkınlığını üzerinden hemen atarak aynı şekilde karşılık verdi.
''Yak canım kim demiş?'' dedi kavgacı bir sesle. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. ''Ona sahip olmak istiyorsan önce benimle dövüş ki kafanı daha önce defalarca yaptığım gibi kırıvereyim.''
Hasır şapkalı adam olduğu yerde kala kaldı ve Jim'e baktı. Sonra neşeyle aykırarak üzerine atıldı. Tüfeğini bırakan Jim de aynı mutlulukla ona koştu. Birbirlerine öyle şiddetli sarıldılar ki dişleri takırdadı.
''Jim, gözlerime inanamıyorum. Bu ne mutluluk? Seni asla bulamayacağımızı sanıyordum.'' ''Mansur, yüzünü kaplayan koca sakal yüzünden seni zor tanıdım. Hangi cehennemden çıktın sen?''
Birbirlerine defalarca sarılırken aynı anda konuşuyorlar, birbirlerine yağmur gibi sorular yöneltiyorlar, sakallarını ve saçlarını çekiştiriyorlardı. Bakkat başını şaşkınca iki yana sallayarak onları izliyordu.
''Ve sen, seni küçük sersem!'' Mansur onu kaldırarak kolunun altına aldı ve Jim'e tekrar sarıldı.
Aklı başında insanlar gibi davranmaları biraz zaman aldı ama sonunda kendilerini kontrol etmeyi başardılar. Mansur Bakkat'ı yere bıraktı. Jim de Mansur'un boynuna doladığı kollarını çekti. Dev filin cesedine sırtlarını dayadılar ve gölgesinde omuz omuza oturarak konuşmaya başladılar. Sürekli birbirlerinin sözünü kesiyorlar, sordukları sorunun cevabını almadan bir başkasını yöneltiyorlardı. Ara sıra birbirlerinin saçını ve sakalını çekiyorlar, göğüslerine ve kollarına şefkat dolu yumruklar atıyorlardı. İkisi de dile getirmemişti ama ayrı oldukları sürede birbirlerinde meydana gelen değişimler ikisini de şaşkına çevirmişti. İkisi de artık birer erkek olmuştu. Sonra Mansur'un yanındaki adamlar ormandan çıka geldi. Hepsi de Highfield'daki hizmetkarlar veya aile gemilerindeki tayfalardan tanıdık simalardı. Efendilerinin yanında Jim'i görünce gözlerine inanamadılar. Jim onları sevgiyle karşıladıktan sonra Bakkat'ı başlarına dikerek dev cesetle ilgilenmelerini istedi. Adamlar koca dişleri filin kafatasından ayırma işine koyuldu. Sonra Mansur ile ayrı kaldıkları yaklaşık 2 yıllık sürede neler olduğunu konuşmaya devam ettiler.
''Birlikte kaçtığın kız Luisa nerede? Yoksa aklı başına geldi de sana tekmeyi bastı mı?'' diye sordu Mansur.
''Tanrım kuzen, o eşi bulunmaz biri. Seni hemen arabaların yanına götürüp onunla olması gerektiği gibi tanıştıracağım. Onu görünce gözlerine inanamayacaksın. O bir deri bir kemik kızdan eser kalmadı.''
Jim sustu ve yüzündeki ifade değişti. ''Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum kuzen. Ama sadece birkaç hafta önce Allah'ın lütfunun mürettebatından bir kaçak yakaladım. Onu hatırlıyor olmalısın. İsmi Raşit. Ağzından zorla aldığım hikaye çok garip ve korkunçtu.''
Mansur'un kanı yüzünden çekildi ve bir süre konuşamadı. Sonra aniden patladı.
''Yanında bizim mürettebattan 2 tayfa daha olmalıydı. 3 kişiler. Yanlarında bir de Arap vardı.''
''Kadim İbn Ebu Bekir el-Cürf.''
Mansur ayağa kalkmaya davrandı. ''Nerede o? Annemi öldürdü. Babamı da öldürmesine ramak kaldı.''
''Biliyorum, Raşid'e bütün hikayeyi zorla anlattırdım. Jim kuzenini sakinleştirmeye çalıştı. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Yassi yengeyi senin kadar severdim. Ama katil kaçmayı başardı.''
''Bana her şeyi anlat.'' dedi Mansur. ''En ufak ayrıntıyı bile atlama.''
Anlatacak o kadar çok şey vardı ki Jim sözlerini bitirip ayağa kalktığında güneş batı ufkuna doğru iyice alçalmıştı bile.
''Karanlık çökmeden önce arabaların yanına dönmeliyiz. Yoksa Luisa çok merak edecek.''
43. Ayrımın sonu. Sayfa 462.